Ayrım 27, Öfkeli Yıllar, Altan Öğmen, sayfa 361. Menderes'in açıklaması ve soruşturma. Zaten öyle bir dava açılması için gerekçeler Millet Partisi'nin içinden de ortaya atılıyordu. Partinin eski genel başkanı iken ayrılmış bulunan ve son kongrelerde genel yönetim kurulu üyeliğine seçilmiş olan Hikmet Bayur ve arkadaşları, Millet Partisi'nin bazı yöneticilerinin laiklik karşıtı hareketler içine girdikleri yolundaki iddialarını kamuoyuna da açıklamışlardı. Bunlar hükümetçe de ele alınmıştı. Başbakan Menderes de o iddialara değinen konuşmalar yapıyordu. Millet Partisi hakkındaki temennisini şu cümleyle ifade ediyordu: Millet Partisi'nin dini siyasete alet etmek zihniyetini değiştireceği ümidindeyim. Yani Millet Partisi'nin dini siyasete alet etme zihniyetinde olduğu bir gerçek. Başbakan bunu tespit etmiş. Ama işte bir umudu var, belki o zihniyetini değiştirebilir. Yoksa başbakan kararını almış. Aynı konuşmasında diyor ki, seçimlerden önce dini siyasete alet eden partiler hakkında tedbir almak gerekir. Başbakan bu sözleri söylerken Ankara'da bir savcı da Millet Partisi hakkında dini kendi çıkarlarına alet ettiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Savcılık soruşturması aşamasında daha işin esasına geçilmeden Sulh Ceza Mahkemesi'nin bir de tedbir kararı alındı ve hemen uygulandı. Partinin 46 il, ilçe, ocak ve bucak merkezi arandı. Arkasından da Millet Partisi'nin açılacak davada alınacak karara kadar faaliyetten men edilmesine karar verildi. Partinin genel merkezi ve 2000'den fazla örgüt şubesi mühürlendi. Mühürlenme işlerinin tamamlanması 1953'ün Temmuz ayındaydı. İddianamenin yazılmasının tamamlanması ve davanın açılması Eylül ayını buldu. Duruşmalar 26 Eylül 1953 günü başlayacaktı. O duruşmaları Ulus Gazetesi adına izleyen bendim. Burada da anlatacağım. Ama daha önce başlayan Malatya suikastı duruşmalarını da ben izlemiştim. O da gene uzun bir savcılık soruşturmasından sonra 3 Ağustos günü başlamıştı. Şimdi onu anlatayım. Malatya suikastı duruşmaları. Malatya suikastı davasının duruşmaları Ankara'da başladı. Karar daha Malatya'daki savcılık soruşturması sırasında verilmiş, sanıklar Ankara'ya sevk edilmişti. Bunun iki gerekçesi vardı. Biri, soruşturmanın yerel etkilerden uzak olarak görülmesi ihtiyacıydı. Öteki, davanın İstanbul, Ankara gibi yerlerde oturan azmettiricilik sanıkları açısından Malatya'nın sınırlarını aşan bir nitelik kazanmasıydı. Ankara Adliyesi o zamanın Anafartalar Caddesi'ndeki tarihi binasındaydı. Osmanlı Selçuklu mimarisinden esinlenen ve ulusal diye anılan geleneksel mimari akımının çizgilerini taşıyordu. 1927'de yapılmıştı. Mimarı o zamanki Dışişleri Bakanlığı ve Halk Evi ile Etnografya Müzesi binalarını yapan Arif Hikmet Koyunoğlu'ydu. Duvarları süslemeli, mekanlarının kıvrımları yüksekti. Ama duruşmalara ayrılan yerleri ihtiyaca yetmiyordu. Çoğu küçük birer oda büyüklüğündeydi. Salon denilecek kadar büyük olan iki ağır ceza mahkemesi salonu da önemli davalar için gene de küçük kalıyorlardı. Malatya davası 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin salonunda görülecekti. Sanık sayısı 33'tü, tutuksuz olanların sayısı 5'ti, tutuklularınki 28'di. Davadan ilk notlar. İlk duruşmadan o zaman aldığım ve Ulus'taki haberimde yazdığım notlardan bir özet yapayım. İzleyici sıraları tamamen dolu. Oraya alınanlar önceden davetiyeli olan ve salon dışındaki polis kordonlarından sakıncasız oldukları belirlenerek geçebilenler. 35'i gazeteci, gerisinin bir bölümü sivil polis, çok azı sanık yakını. Diğerleri arasında hukukçular var, bazıları avukat cübbeleriyle gelmişler. Mahkeme heyeti zamanın Ankara'sının 3 tanınmış hakiminden oluşuyor. Başkan Cemil Milli, üyeler Atilla Yurdakul, Zeki Kumrulu, sonradan CHP milletvekili olacak. Savcılık makamında da geniş bir savcılar heyeti var. Başlarında gene bir savcı Cemil Bengü, sonradan Demokrat Parti milletvekili ve bakan olacak. Sanıklar 3 grup halindeler. Birinci gruptakiler başta Hüseyin Üzmez olmak üzere Ahmet Emin Yalman'a karşı taammüden katle tam teşebbüs fiilinin asli failleri. Hepsi 12 kişi, yaşları 17 ile 34 arasında. İddianameye göre Elazığ'da ve Malatya'da Ahmet Emin Yalman'ı öldürmek üzere teşkilatlanmışlar, iş bölümü yapmışlar. Devletin temel nizamlarını din esasına uydurmak için cemiyet kurma suçunun faili olmuşlar. Ceza kanununun o zamanki 163. maddesine göre İkinci grup sanıklar suikastın ve 163. madde suçunun ikinci derecedeki sanıkları. Onların çoğunun yaşları daha genç, aralarında 15-16 yaşında olanlar da var. Üçüncü grup ise suikastın azmettiricilik sanıkları, en ünlüleri onlar. Necip Fazıl Kısakürek, Cevat Rıfat Atilhan, Osman Yüksel Ser'den geçti o gruptan. Bu üç grup salona ayrı ayrı alındı. Biz gazeteciler ilgiyle izliyoruz, not alıyoruz. O zaman duruşma sırasında fotoğraf çekilebiliyor. Mahkeme heyetinin izin verdiği hallerde flaşlar patlıyor. İlk notlar böyle. O gün yazılan haber. Ben 21 yaşındaki bir muhabir olarak o günkü duruşmayı gazeteye hayli geniş şekilde yazmışım. Haberimin Hüseyin Üzmez ve Necip Fazıl Kısakürek'in ifadeleriyle ilgili bölümünü 4 Ağustos 1953 tarihli Ulus Gazetesi'nden aynen aktarayım. Sanıklar yerlerini aldıktan sonra Hüseyin Üzmez'den itibaren hüviyetlerin tespitine geçildi. Hüseyin Üzmez Elazığ Lisesi 11. sınıf öğrencilerinden olduğunu, daha önce 134 günlük bir mahkumiyeti bulunduğunu bildirdi. Diğer sanıklar sırasıyla hüviyetlerini, mesleklerini ve tahsil derecelerini bildirdiler. Çoğunun tahsil derecelerinin çok düşük olduğu, büyük kısmının da okur-yazar olmadığı anlaşıldı. Sıra Necip Fazıl Kısakürek'e geldiği zaman bütün foto muhabirleri flaşlarını patlattılar. Saçları 3 numara kesilmiş bulunan öteki sanıkların hepsinden ayrı olarak Necip Fazıl Kısakürek kesilmemiş saçlarının tuvaletine itina etmiş gri kareli bir elbise giymişti. Soğukkanlı görünmeye çalışıyordu. Sual üzerine evli ve 5 çocuk sahibi olduğunu, 1907 doğumlu bulunduğunu ve İstanbul'da Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde oturduğunu söyledi. Necip Fazıl İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi ile Toplu Basın Mahkemesi kararıyla bundan önce 9 ay hapse hüküm giymişti ve hükmün infazı halen devam etmekteydi. Üzmez'in sorgusu. İlk olarak sorguya çekilen Hüseyin Üzmez daha önceki ifadelerinden Malatya'da hazırlık tahkikatı sırasında alınmış olanlarını baskı, tehdit ve cebir karşısında verdiğini ve bu ifadelerin hakikate uymadığını söyledi. Hüseyin Üzmez'in iddiasına göre Üzmez o akşam arkadaşları Şerif Dursun, İlhan Civelek ve Mahmut Şentürk'le birlikte Adnan Menderes'in nutkunu dinlemişler, çok heyecanlanmışlar. Menderes'i uzun uzun alkışlamışlar, ondan sonra Malatya sokaklarında dolaşmışlardı. Bu arada Ahmet Emin Yalman'a Malatya Palas Oteli'nde rastlayan dört arkadaş, Yalman hakkında daha evvel okuduklarının tesiriyle asabiyete kapılmışlar ve Yalman'ın kafasına yumurta atmak istemişlerdir. Sonradan yakalanırız korkusuyla yumurta atmaktan vazgeçen sanıklar sinemadan dönerken Ahmet Emin'i postanenin önünde tekrar görmüşlerdir. Bu arada Hüseyin Üzmez ötekilerin ayrılmasıyla yalnız kalan Şerif Dursun'un yanından ayrılmış ve Ahmet Emin'i dövmek üzere üzerine gitmiştir. Sanık burada şöyle diyor. Ahmet Emin'in yanına gelince bilmem nasıl oldu, elim tabancaya gitti. Cebimde Şerif Dursun'un tabancası vardı. Şerif Dursun hakkında cürmü meşhut yapılıp üzerinde silah aranacağını duymuş, onun için tabancasını bana vermişti. Tabancayı elime alınca patladı. Bir kere patlayınca arkasını da ben getirdim, sonra kaçtım. İstikbalim mahvolmuştu. Ertesi gün Elazığ'a gittim, arkadaşlarıma veda ettim, teslim oldum. İddianamede ise bu hadisenin evvelce Elazığ ve Malatya toplantılarında tamamen planlaştırılmış bir kararın tatbiki olduğu belirtilmekte ve Şerif Dursun ile Mahmut Şentürk'ün de Hüseyin'e bisiklet getirmek ve gözcülük etmek suretiyle yardım ve müzaheret ettikleri ileri sürülmekteydi. Hüseyin Üzmez sorgusunda her sene iftihara geçen çalışkan bir talebe olduğunu söylemiş, ayrıca 13 yaşından beri bıçak ve tabanca taşıdığını bildirmişti. Savcı bu iki beyan arasındaki tenakuza işaretle sanığın 13 yaşından beri silah kullanan ve Ahmet Emin'i öldürmek için ortaya atılan bir fedai olduğunu söyledi. Hüseyin Üzmez cevaben, "İsterseniz tahkik edin," dedi. "Benim taşıdığım bıçak hiçbir zaman 10 santimi geçmemiştir. Hem niçin bıçak taşıyayım? Ben ders sahasında olduğu gibi yiğitlik sahasında da kuvvetli olmak isterim. Türk askerinin Kore'de gösterdiği fedakarlığa layık olmak isterim." Onlar yanmasın. Hüseyin Üzmez müdafaasını yaparken büyük bir heyecan içindeydi. Sesini zaman zaman yükseltiyor, elleriyle kollarıyla hareketler yapıyordu. Yargıç birkaç defa sanığa sakin olmasını söyledi. Burası miting meydanı değil dedi. Üzmez ilk sorgusundaki bir ifadeyi duruşma sırasında tekrarladı. Polis müdürünün kendisine ben Adnan Menderes'ten emir aldım. İstersem hepinizi burada teker teker öldürürüm dediğini söyledi. Fakat dediğinden yanlış mana çıkarılmaması için sözlerini tavzih etti. Benim Adnan Menderes'e sonsuz hürmetim vardır. Kendisinin böyle bir hareket yapacağını aklımın köşesine bile getirmem. İşlediği bu fiil dolayısıyla istikbalinin mahvolduğunu söyleyen Hüseyin Üzmez, kendisinin Almanya, Fransa, Amerika ve Mısır üniversitelerinde tahsil yapacağını, Hristiyanlık ve İslamlık üzerinde çalışacağını, artık bu arzularının gerçekleşmesine imkanı olmadığını belirterek, ''Ben nasıl olsa yandım ama şu çocukların günahı yoktur, onlar bari yanmasınlar.'' dedi. Necip Fazıl'ın sorgusu. Üzmez'in 4 Ağustos 1953 tarihli Ulus'taki haberimde anlattığım bu ifadesinden sonra onlar yanmasın dediği arkadaşları sorguya çekildi. Onların da çoğunun ifadeleri Üzmez'in söylediklerine paraleldi. Polisteki ve savcılıktaki sorgularda söylediklerini kabul etmiyorlardı. Olayın önceden planlanmış olmadığını, rastlantısal bir gelişmenin sonucu olduğunu söylüyorlardı. Tabii dinleyicilerin Üzmez'in ifadesinden sonra en fazla ilgi duyarak bekledikleri ifade Necip Fazıl Kısakürek'inkiydi. Bu bugün de hatırlıyorum, benim için de öyleydi. Kısakürek sanıkların içinde en ünlüsüydü. Menderes hükümetiyle ilişkileri de ilginçti. Ayrı bir siyasi çizgisi olmakla birlikte çoğu zaman hükümetin destekçisi olmuştu. Hükümetin de zaman zaman onun destekçisi olduğu belliydi. Zaten o karşılıklı desteği Kısakürek de gizli tutmuyordu. Sorulduğu zaman anlatıyordu da. Daha sonra sorulmadan da anlatacaktı. Kısakürek o zaman yazdığımı şimdi de hatırlıyorum. Mahkemedeki en iyi giyimli sanıktı. Üstünde gri bir elbise vardı. Kravatı elbisesiyle uyumluydu. Saçı başı yerindeydi. Ve kendine güven duyduğu izlenimini veriyordu. O günkü haberimde soğukkanlı görünmeye çalışıyordu demiştim. Ama daha sonraki duruşmalar şunu gösterecekti. İlk gün soğukkanlı görünmeye çalışmış olsa bile o çalışması başarılıydı. İki gün sonraki sorgusu sırasındaki ifadelerinin de gösterdiği gibi gerçekten soğukkanlıydı. Kısakürek'in işlediği iddia edilen suçlardan biri, Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesindeki ifadesiyle devletin temel nizamlarını din esaslarına uydurma gayesiyle propaganda yapmaktı. İkincisi gene aynı gayeyle cemiyet kurmaktı. Üçüncüsü taammüden katil fiilini teşvik ve tahrik etmekti. Dördüncüsü taammüden katle tam teşebbüs fiilini met ve istihsan etmekti, yani övmek ve yüceltmekti. Kısakürek ifadesine iddianameyi eleştirerek başladı. Dedi ki, ''Bu iddianamede politikaya ve vesveseye girilmiştir. Tek delilsiz sayfalarda şahsi namusuma tecavüz noktasına girilmiştir.'' Sonra da söyleyeceklerini elindeki yazılı kağıtlardan okumak için izin istedi. Gerisini gene o zamanki yazdığım haberlerden Ulus 6 Ağustos 1953 aktarayım. Şöyle yazmışım. Hakim sanığa sorgunun müdafaa etmek olmadığını, müdafaasına tahakkuk eden sözleri müdafaa yani savunma sırasında söylemesi gerektiğini bildirdi. Necip Fazıl ise, davanın mihrak noktasını ben teşkil ediyorum. 85 sayfalık iddianamenin büyük kısmı benden bahsediyor. Onun için müsaade buyurun kağıttan okuyayım dedi. Hakim sana önce bazı sualler soracağını, kağıttan okuyacaklarını bu suallerden sonra okumasını bildirdi. Suallerden biri Necip Fazıl'ın Mustafa Oruç adlı birine yazdığı bir mektuba dairdi. İddianameye göre sanık bu mektubunda Mustafa Oruç'a şöyle yazmıştı. Halk Partisi devrildi. Demokrat Parti iktidara geldi. Sıra Halk Partisi'nindir. Sanık hakimin bu husustaki sualine şöyle cevap verdi. Ben bu mektubu Mustafa Oruç'a kendisinden 750 lira borç istemek için yazmıştım. Mustafa Oruç siyasetten hoşlandığı için mektubun içinde bu konudan da bahsetmek icap ediyordu. Bu Halk Partisi kelimesini Halk Partisi ile bir kafiye temin etmek için yazdım. Büyük Doğu ve Hazreti Üstad. Hakimin soruları ve Kısakürek'in cevapları şöyle devam etti. Büyük Doğu gazetesi ne zaman çıktı? Günlük gazete olarak iki safhada çıktı. İlk olarak bir tüccarla anlaşıp çıkardık, sonra anlaşamayıp ayrıldık. Ben bundan sonra yalnız başıma, hükümetten de geniş alaka görerek gazeteyi yeniden tesis ettim. Bu da 1952 Mayıs'ından Eylül'üne kadar devam etti. Bir vesika var İsmail Şengüler'den, Hüseyin Üzmez'e yazılmış bir mektup. Burada bir Hazreti Üstad lakırdısı geçiyor. Bunun siz olduğunu söylenmiş, doğru mu? Bab-ı Ali'de hamallara bile üstad denilmesine rağmen din literatüründe Hazreti Üstad ancak dini reisler için kullanılır. Bana Hazreti Üstad denilmesine dini esaslara göre imkan yoktur. Malatya'ya giderek sanıklardan bir kısmı ile temas temin ettiğini söyleniyor. Ne dersiniz? Malatya'ya sadece 1949'da gittim, 3 gün kaldım. Bir konferans verdim, döndüm. Hiç kimseyle temasta bulunmadım. Hüsnü Yusuf isminde birinden devletin esaslarını dini kaidelere uydurmak gayesini güdecek mahiyette mektuplar almışsınız. Bu adam coşkun bir tiptedir. Her gazeteye, mecmuaya, resmi makamlara gayet garip yazılar yazar. Bu arada bana da yazmış. Bu mektup sizin postacının getirdiği mektuplardan mesuliyetiniz derecesinde beni mesul eder. Vatan Gazetesi'nin terdip ettiği güzellik müsabakası hakkında gazetenizde lanet başlıklı yazıda Ahmet Emin için günde kaç defa nefes aldığınızı takip ediyoruz deniliyor. Bu ne demek? Bu yazının mesulü yazı işleri müdürüdür. Güzellik kraliçesi seçimi meselesini arz edeyim. Vatanın tertip ettiği müsabakayı kazanan kız hakkında bize bir ihbar yapıldı. Tahkik ettik, polis müdürlüğüne daha çok kimseye sorduk. Elde ettiğimiz neticeyi açıklayacaktık. Fakat bir ailenin namusuyla ilgili bir meseleyi ortaya atmayı efendiliğe sığdıramadık. Vatan Gazetesi'ne bu müsabaka dolayısıyla yaptığımız hücum, tahkikimiz neticesine tespit ettiğimiz hakikati dayanmaktadır. İstiklal Gazetesi'nde yazdığınız yazıdaki pasajlar: Reis Bey, benim psikoloji profesörlüğüm var. Bir yazının şurasından burasından alınan parçalarla o yazı hakkında hüküm verilemez, bir netice elde edilemez. Necip Fazıl'ın beklediği emir. Sanığa sorulacak sualler bitmişti. Başkan kağıttan okuyacaklarını okumasını Necip Fazıl Kısaküre'ye bildirdi. Kısakürek bundan sonra bir saat kadar elindeki sayfalarla notu okudu. Sözlerine savcılığın iddianamesinin tamamen mesnetsiz olduğunu iddia ederek başladı ve şöyle dedi: Bu iddianame aynı zamanda Kayseri'de irtica yoktur. Asıl irtica siyasi irticadır diyen başbakanı bile yalancı çıkaracak derecede düşüncesiz bir mantığın mahsulüdür. Resmi makamların taşıması gereken ciddiyetle de ilgisi yoktur. Hadise ikinci planda, istismar hedefi birinci planda mütalaa edilmiştir. Sırf imana duyulan nefret saygıyla kaleme alınmış ve sırf Müslüman olduğum için şahsıma bu derece ağır suçlar isnat edilmiştir. Daha sonra Ahmet Emin Yalman hakkında ve güzellik müsabakası konusunda yazdıklarını açıklayan sanık, Malatya suikastinin müşevviki olduğu iddiasına karşı sözü o suikastin işlendiği günlere getirerek şöyle dedi: Gazetem kapatılmıştı. İdare mekanizmasının en büyük reisinin emrini bekler vaziyetteydi. O adamın müşkül durumunu biliyordum, emir bekliyordum. Gazetem 2 ay sonra 2 misli kuvvetle çıkacaktı. Ben bu şartlar altında bir suikasti teşvik etmeyi, onu istihsan etmeyi hem davama hem de o adama karşı ihanet telakki ederdim. Yapamazdım bunu. Hakimin bu hususların mevzu ile ilgisi bulunmadığını belirtmesi üzerine sanık iddianamenin bir illüzyon gösterisi olduğunu ileri sürerek sözlerini bitirdi. Davanın sonucu. Malatya suikastı davasının Ahmet Emin Yalman'a silahlı saldırıda bulunmuş sanığı Hüseyin Üzmez ile o saldırıyı teşvik etme sanığı Necip Fazıl Kısaküre'nin ilk sorgularından sonra şu belli oldu: Üzmez'in ve kendisiyle birlikte hareket eden veya ona yardım eden yakın arkadaşlarının suçlarının eski deyimle sübut bulacağı, yani ispat edileceği anlaşılıyordu. Onlar belli ki savcıların haklarında istediği cezalara, yakın cezalara çarptırılacaklardı. Suikastı teşvik ettikleri, ayrıca devletin temel nizamlarını din esaslarına oturtmak amacıyla propaganda yapıp cemiyet kurmak suretiyle Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesini ihlal ettikleri iddia edilen Necip Fazıl Kısakürek ile kapatılan İslam Demokrat Partisi Genel Başkanı ve Büyük Doğu Cemiyeti Başkan Yardımcısı Cevat Rıfat Atilan hakkındaki suçlamaların ise yeterli kanıtlara dayanmadığı görülüyordu. Onların bu davadan aklanacakları anlaşılıyordu. Onlarla beraber tutuklanan Milliyetçiler Derneği mensubu Osman Yüksel Serdengeçli'nin durumu ise duruşmaların başlamasından hemen sonra belli olmuştu. Onunla ilgili iddialar bu davanın konusu olmaktan çıkacaktı. Duruşmaların ilk günlerinde belirginleşmeye başlayan bu gelişmeler birkaç ay sonra sonuca vardı. Kısa Kürek ile Atil Han Malatya suikastı davasında tahliye kararı aldılar. Daha sonra da aklandılar. Hüseyin Üzmez 20 yıl hapse mahkum oldu. Arkadaşlarından 8 sanık 12'şer yıl, 3 sanık 5'er yıl hapse mahkum edildi. Ve ayrıca 4'er yılda sürgün cezasına çarptırıldılar. Millet Partisi Davası. Gelelim Malatya suikastıyla başlayan sağa karşı tedbir hareketinin bir başka sonucuna. Millet Partisi'ni kapatma davasına. Bu bir formalitenin yerine getirilmesi için açılmış bir dava gibiydi. Parti 1953'ün Temmuz'unda bir sulh ceza mahkemesince alınan tedbir kararıyla zaten fiilen kapatılmıştı. 2000'e aşkın şubesi mühürlenmişti. Partinin o zamanki yayın organı Millet Gazetesi'ne karşı da dava açılmıştı. Gazetenin başyazarı Nurettin Ardıçoğlu tutuklanmıştı. Millet Partisi'ne isnat edilen suç dini siyasete alet etmekti. Bu Türk Ceza Kanunu'nun o zamanki 163. maddesindeki tariflere göre ağır cezalık bir suçtu. Eğer o suç işlenmişse parti yöneticileri hakkında ağır ceza mahkemesince de dava açılması gerekirdi. Fakat dava dernekler kanunu hükümlerinin ihlal edildiği gerekçesiyle sulh ceza mahkemesinde açılıyordu. Yöneticilere verilecek ceza da o kanuna göre hafif bir ceza olacaktı. Ama Millet Partisi dernekler kanunu hükümlerine göre amacı dışında işlere karıştığı gerekçesiyle kapatılacaktı. Savcılık niçin böyle bir yol izlemişti? Millet Partisi yöneticilerine göre bunun amacı belliydi. Parti dernekler kanununa göre kapatılırken sanıklara verilecek cezalar çok düşük olacaktı. Para cezasından ibaret kalacaktı. O takdirde alınacak karara Yargıtay'da itiraz etme imkanı yoktu. Sanıkların cezalarıyla birlikte kapatma kararı da kesinleşecekti. Millet Partisi'nin işi bitecekti. Böylece garip bir durum ortaya çıkıyordu. Kararın sanıkları, Millet Partisi yöneticileri, savcının kendilerine karşı talep ettiği cezanın hafif olmasını eleştiriyorlardı. Sulh ceza mahkemesine değil ağır ceza mahkemesine yargılanmak istiyorlardı. Ki hem tek hakimli bir mahkeme yerine 3 hakimli bir mahkemede yargılanabilsinler, hem de dava mahkumiyetle sonuçlandığı takdirde kararı Yargıtay'a götürebilsinler. Hukuk uygulamaları içinde benzerine az rastlanır bir durum. Sanıklar savcıya bizim hakkımızda hafif ceza değil ağır ceza istemelisiniz diyorlar. Benzerine az rastlanır diyorum ama bunun başka hukuk devletlerinde olmasa bile bizde benzerleri vardı. Daha önce kapatılan İslam Demokrat Partisi ile Milliyetçiler Derneği de aynı usulle kapatılmıştı. Dava tek hakimli sulh ceza mahkemesinde açılmış, cezalar çok hafif olmuş, kararlar Yargıtay'a götürülememiş ve kesinleşmişti. Bu partileri ve dernekleri kısa yoldan kapatmak için en pratik usul haline getirilmişti. Not: 27 Mayıs'tan sonraki askeri yönetim zamanında Demokrat Parti de buna benzer bir usulle kapatılacaktı. Duruşma 26 Eylül 1953 günü Ankara Adliyesi'nde başladı. Mahkeme tek hakimli 3. Sulh Ceza Mahkemesi'ydi ama duruşmayı izlemek isteyenlerin ve görevlilerin sayısı fazla olduğu için Ağır Ceza Mahkemesi salonu hazırlanmıştı. Adliye binasının ve salonunun durumu Malatya davasındaki gibiydi. Çok sıkı güvenlik önlemleri, basın mensupları ve dinleyiciler için evvelden talep edilip alınan kartların birkaç polis kordonunda kontrol edilmesi, duruşma salonuna giremeyenlerin salon kapılarına yaklaşmasının önlenmesi. Hepsi Hüseyin Üzmezli, Necip Fazıllı davadaki gibiydi. Aradaki fark hakimin tek olmasıydı. Sanıklar Millet Partisi'nin 13 yöneticisiydi. Genel Başkan Doktor Mustafa Kentli, daha önceki Genel Başkan Enis Akaygen, Yönetim Kurulu üyeleri Fuat Arna, Nurettin Ardıçoğlu, Ahmet Tahtakılıç, Ertuğrul Akça, Lütfi Bornavalı, Supi Batur, Doktor Yesari Bilgesev, Galip Bilge, Mahmut Ali Derman, Cemal Işılak ve Hasan Dinçer. Bir kısmı daha sonraki yıllarda milletvekili seçilecek, aralarından Nurettin Ardıçoğlu ve Hasan Dinçer bakanlık da yapacaktı. Mahkemenin hakimi Memduh Balamir, savcısı Malatya suikastinin de savcılığını yapan sonraki bakanlardan Cemil Bengü'ydü. İddianamedeki iddialar gerçekten ağır cezalıktı. Mevzuattaki yeri Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesi olabilirdi. İddianameden sadece bir cümleyi görelim, uzunca ama hepsi bir cümle. Millet Partisi içinde kuruluşundan beri ve özellikle 1950 yılı sonundan itibaren göze çarpan faaliyet ve yayımların ve nihayet 4. Büyük Kongre ve onu takip eden hadiselerin ortaya koyduğu istikamet ve zihniyet ve parti program ve tüzüğünün bunları teyit eylemeye tamamen müsait bulunduğu, şimdi daha iyi anlaşılan hükümler bu partinin üyesinden ve ocağından genel kurul, büyük kongre ve genel başkanına kadar bütün mensuplarına, teşkilatına ve genel siyaset uygulamasına ve program ve tüzüğüne, Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren başarılan ve anayasa ve diğer kanunlarımıza teyit edilen bütün inkılapların reddi, laiklik esasının kaldırılması ve bunların yerine çarşaf, peçe, sarık, Arap harfleri, mecelle, taaddüdü zevcat yani birden fazla evlenme gibi kendi hedef ve anlayışlarına ve programlarına göre milletin iradesine, anane ve itikatlarına uygun olanların müstakil İslami cemaat teşkilatının ve dolayısıyla hilafet ve şeriatın getirilmesi isteğinin ve derin bir Atatürk düşmanlığının hakim olduğunu göstermiştir. Evet, bu iddialar doğruysa bunlar Türk Ceza Kanunu'nun 163. maddesinin kapsamına giren bir suçtu. Fakat savcı bu suçun Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesine göre cezalandırılmasını istiyordu. O madde din, mezhep, tarikat esaslarına dayanan, amacı gizli tutulan dernek kurmak diye formüle edilmiş bir suç tarif ediliyordu. Fakat onun cezası daha hafifti. Sanıklar ilk sorgularında davanın zaten baştan beri siyasi bir dava olduğunu öne sürdüler. Bunun işaretleri üzerinde durdular. Sanıklardan Nurettin Ardıçoğlu görüşlerini şöyle özetledi. Bu üç perdelik komedidir. Komedinin birinci perdesi DP meclis grubunda geçmektedir. Bu perdenin baş artisti Menderes'tir. Bizi bu vatanı bir pula satan insanlar olarak vasıflandırmıştır. Bizi kastederek kafalarını kıracağız, partilerini kapatacağız gibi tam manasıyla bir Külhan Bey edasıyla konuşmuştur. İkinci perdenin kahramanı iddianameyi tanzim eden savcı Cemil Bengü'dür. O Millet Partisi aleyhinde tertip yapacak birkaç kişiyle işbirliği yaparak şahsiyetini aksettiren bu iddianameyi tanzim etti. Şimdi komedinin üçüncü ve son safhasındayız. Birinci, ikinci safhasında elde edilen neticeler bütün memleketin gözleri önündedir. Ben üçüncü safhaya, mahkemeye de zerre kadar itimadı kalmamış bir insanım. Hakimler 60 liraya kadar teminatsızdır. 60 liraya kadar o zamanki memur baremindeki maaş düzeninin katsayısız ölçüsüne göre yeteri kadar kıdem kazanmamış hakimleri kastediyor. Bundan sonrakilerin teminatı da fiilen kaldırılmıştır. 25 seneyi dolduranlar da istenildiği anda tekaüt edilebilmektedir. Hakimler bugün iktidarın arzusu karşısında hazan yaprağı gibi titriyorlar. Şahsen buradan da bu suikasti önleyecek bir kararın çıkacağına kani değilim. Esasen bu celsede de işaretler kendisini göstermiştir. Bize isnat ettikleri suçların rejim değişikliği yapmak, dini siyasete alet etmek gibi suçların cezası en azından 5 seneden başlar müebbet hapse kadar gider. Halbuki sulh ceza mahkemesine sevk etmek suretiyle bizi meşhum tertiplerine kurban etmek istiyorlar. Zira sulh ceza mahkemesinden çıkacak kararın Milliyetçiler Derneği'nin kapatılması ile İslam Demokrat Partisi'nin kapatılması hakkındaki kararlar gibi para cezası haddi düşük tutularak temyiz edilme imkanından mahrum kalması temin olunacaktır. Diğer sanıkların ifadeleri de Nurettin Ardıçoğlu'nun görüşlerine paraleldi. Alınan çok sıkı güvenlik önlemlerine rağmen dinleyici sıralarından sanıkları onaylayan sesler yükseliyordu. Savcı ve hakim bunlardan rahatsız oluyordu. Daha sonraki duruşmalar herhalde bu nedenle ağır ceza mahkemesi salonu yerine sürük ceza mahkemesinin kendi duruşma odasına alındı, izlenilmeleri daha da güçleşti. Ben gazeteci olarak duruşmaları izlerken bu değişiklik üzerinde özellikle durmuştum. Koleksiyona bakarken gördüm. 26 Kasım 1953 tarihli Ulus'taki haberimde durumu şöyle anlatmışım. Millet Partisi hükmî şahsiyetinin ve mesullerinin de duruşmasına dün 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin boyutları 6'şar metreyi geçmeyen daracık salonunda devam edildi. 10 sanık, 26 avukat, zabıt katipleri, avukat stajyerleri ve emniyet müdürlüğünün çok sayıda olmak üzere seferber ettiği sivil polisleri bu içinde rahat rahat nefes bile alınamayan salonu ağız ağıza doldurmuştu. Gazeteciler uzuvlarının esneme kabiliyetini son haddine kadar kullanarak önlerindekinin sırtına ensesine yerleştirdikleri kağıtlarına, yanlarındakilerin kafasının üzerinden dolaştırdıkları kalemlerini eriştirmeye çalışıyorlardı. Salon sıcak mı sıcaktı, içeriye ancak 17 dinleyici girebilmişti. Sanıkları değilse bile hakimin yüzünü görebilmek için ayak parmaklarının uçlarına basarak yükselmeye çalışıyorlardı. Ve bu 17 dinleyicinin huzurunda daracık bir salonda, salon denilince büyük bir yer akla gelir, daracık bir odada, Türkiye'nin çok yerinde şubesi olan bir partinin, seçimlere iştirak etmiş ve milletvekili çıkarmış bir partinin mukadderatını tayin edecek dava görülüyordu. Dışarısı başka bir alemdi. Davayı takip etmek için yüzlerce vatandaş gelmişti. Fakat bunlar 3. Sulh Ceza Mahkemesi'nin bulunduğu koridora bırakılmıyorlardı. Burada polisler, polis görevli jandarmalar, barikatlar kurmuşlardı. Bütün adliye binasının önünde de bir sürü tertibat alınmıştı. Bir sürü resmi elbiseli ve sivil polisin seferber edilmesiyle de önemli bir dava olduğu kabul edilmiş bulunan Millet Partisi davası, bu defa neden daha önceki oturumlarda olduğu gibi Ağır Ceza Mahkemesi'nin geniş salonunda görülmüyor, kapılarda bekleyen dinleyicilere bu davayı takip etme imkanı verilmiyordu? Bu soruyu duruşma sırasında sanıklardan Fuat Arna da hakime sormuştu. Şöyle: "Bu davaya memleketin her tarafından çoluğunun çocuğunun rızkından keserek gelen vatandaşlar vardır. Ankara içinden akın akın gelen vatandaşlar vardır, kapıda kalmışlardır. Sadece bu düşünülerek dava Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülebilirdi. Salon sıcaktır, nefes alma imkanı yoktur. İçimizden kriz geçirenler oluyor, bu da duruşmanın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılmasını gerektiren bir sebep olmaya kafiydi. Biz bu sebepleri bir yana bırakıyoruz. Zararı yok. Gelen vatandaşlar girmesinler. Biz kriz geçirelim, bundan da bir şey çıkmaz diyoruz. Ancak şu noktayı dikkate almak lazımdır. Gazetelerin mühim bir kısmı dava safahatini olduğu gibi aksettiremiyor." Sonuçta 4 ay süren duruşmalardan sonra mahkeme kararı 1954'ün 27 Ocak günü açıklandı. Karara göre Millet Partisi Cemiyetler Kanunu hükümlerine göre kapatılmıştı. Yöneticilerin 4'ü beraat etmiş, diğerleri Türk Ceza Kanunu'nun 526. maddesine göre birer gün hapse mahkum edilmişti. Ama bu ceza tecil edilmişti. Enis Akaygen ve Doktor Yesari'nin yaşları 65 olduğu için onların cezaları tamamen kaldırılmıştı. Sanıklar ayrıca 250'şer kuruş para cezası ödeyeceklerdi. Kapatılan partinin malları hazineye intikal edecekti. Böylece parti yöneticileri ceza bile sayılamayacak şekilde cezalandırılmış oluyorlardı. Ama partileri kapatılıyordu. Malları hazineye geçiyordu. Millet partililer siyaset hayatlarını sürdüreceklerse bunu ya başka bir partide ya da ayrı bir parti kurarak yapacaklardı. Ardıçlıoğlu'nun davanın Yargıtay'a gitmesi önlenecek tahmini doğru çıkmadı. Karar temyize açık olarak verildi. Millet Partisi yöneticileri kararın bozulması için Yargıtay'a başvurdular. Yargıtay kararı esaslan bozdu ama Cumhuriyet Başsavcısı buna itiraz etti. Karar Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu'na gitti. 21 Haziran 1954 tarihinde orada verilen kararla kapatma kararı onaylandı. Millet Partisi genel merkezi ve örgütü artık yoktu. Malı, mülkü, parası da yoktu. Millet Partililer ayrı parti kurma hazırlığına girdiler ve Cumhuriyetçi Millet Partisi'ni kurup işe sıfırdan başladılar. 27. Ayrımın sonu. Sayfa 376.